Herkese merhabalar. Geçiş Oyunu kanalının Fantasy Şampiyonlar Ligi programına hepiniz hoş geldiniz. Geçen yıl başladığımız bir maceraydı bu. Bu yıl da devam edeceğiz umuyorum ki. Bu sefer yanımda Mert Akdoruk var. Bizim kanalımızı takip edenler çok iyi biliyorlardır. Her kademeye girer. Karagümrüklü Salih Dursun gibi forvet de çıkar, sağ bekte, stoper de oynar. En son onunla bir voleybol programı yapmıştık Avrupa Şampiyonası önce. Sonrasında tekrar bir program yaptı kendisi. Zaten sosyallikten kendisine aşinasınız. Abi hoş geldin. Seni burada görmek çok güzel.
Hoş bulduk Sercan. Ya bu şey Salih Dursun demeyelim de biraz daha çıtayı yükseltip Bahtiyar Zahnettin o diyebiliriz. Beşiktaş'ın transferi.
O da çok yeni adam abi. Salih'i herkes senelerdir biliyor. Veysel Sarı da biliyorsun. Sağ açık, ön libero derken stopere evrildi. En son kaleye geçecek. Sen de öyle akademiye giriyorsun. Fantezi oyunlarınız biz birbirimizi bildik bileli oynarız. Ya yani Mert'le bizim tanışıklığımız 10 yıla kadar gidiyor. UEFA Avrupa Ligi, U21'ler neler oynamadık. Zaten işte Dünya Kupası stickerları, şunları bunları birbirimizi darlamamız derken şu anda da buradayız. Şampiyonlar Ligi'de Salı akşamı başlıyor. Biz pazar gece bu kaydı alıyoruz. İllaki bazı değişiklikler olacaktır ama aslında ilk olarak Mert sana sözü şurada vermek istiyorum. Neden Şampiyonlar Ligi fantezi? 32 takım var, 8 grup var, 6'şar maçlık bir maç takvimi. Daha farklı, diğer fantezilerden daha farklı kuralları olan bir oyun. Biz bu oyuna neden sevdalandık?
Valla birincisi Şampiyonlar Ligi arenasının yani dünya üzerindeki Dünya Kupası'ndan sonra mı gelir, önce mi gelir tartışmaların dışında bence en kaliteli futbol organizasyonu olması. Yani Dünya Kupası'nın nihayetinde tüm kıtalardan takım olması için, gerçek bir Dünya Kupası gibi olması için daha güçsüz, görece güçsüz takımlar olabiliyor. Tabii ki onlar renk katıyor ama Şampiyonlar Ligi gerçek bir güç gösterisi. O yüzden bu fantezi şansımız varken, bu oyunu oynama şansımız varken bunu tepmenin bence hiçbir anlamı yok. Çünkü işte Premier Lig'in en iyi birkaç takımı, İtalya'nın birkaç takımıyla, Almanya'nın birkaç takımıyla, işte Fransa'nın birkaç takımıyla oynayabiliyor. Dolayısıyla bu maçları ya sezon öncesi İşte parayla yaptırılan Singapur'da, Japonya'da, Kore'de falan yaptırılan organizasyonlarda görebiliyoruz. Ya da gerçek anlamda Şampiyonlar Ligi'nde görebiliyoruz. Onlar için de hem takımlar için bu bir sınav, çok büyük bir sınav. Prestij hem de bizler için de bu prestije bir heyecan katma hikayesi diyebiliriz aslında. Eskiden UEFA Avrupa Ligi'nde için de bunu yapardı. Ben onu daha da çok severdim çünkü orada biraz daha yani kalite ön plana çıkıyor çünkü iyi takip eden insanlar orada farkını biraz daha fazla hissettirebiliyor. Ama burada birkaç takım tabii domine ettiği için Şampiyonlar Ligi'ni oralara doğru yol almak zorunda kalıyoruz biz de. Biraz daha klasik tercihlere yönelebiliyoruz. Ama bu bizim hem futbol zevkimizi hem Şampiyonlar Ligi zevkimizi katlıyor.
Kesinlikle dediğin gibi o UEFA Avrupa Ligi ve konferans devam etse şu an seve seve oynarım oturup yani oradan sürpriz takımları liglerin form durumlarına bakarız ki birazdan hepsini konuşacağız. Bu oyunun tabii diğer oyunlardan bazı farkları var Mert. Burada hani bunu izleyenlere bize açıklamak herhalde gerekecek. Bu oyunda bizim tackle dediğimiz aslında savunma oyuncularının uzaklaştırma tarafında puan alınıyor. O yüzden de bu oyunda defansif orta saha olarak tabir edilen o ünlü 6 numara eski çapalardan alabiliyoruz. Yani Rodri gibi oyuncuları sürpriz zaten gol bulabilen uzaktan şutlarla gol bulabilen maç içinde ya da kutuya yaptıkları koşularla gol bulabilen oyuncuların dışında iyi savunmacılardan 15 tane uzaklaştırma yapan Çanakkale geçirmez oynayan bir takımdan clean sheet ve 12-15 uzaklaştırmayla beraber çift haneli bir oyuncudan puan alma şansımız var. Ve buna ek olarak da ceza sahası dışından şuttan da puan geliyor. Diğerleri zaten fantezi oyunlarını bilenler için aşina. Kaleciler clean sheetlerden iyi puanlar alır. Penaltı kurtardığında iyi puan alır. Orta saha oyuncuları gol yemediği zaman takımda bir bonus alır ama savunma oyuncuları kadar almaz. Tabii savunma oyuncuları gol attığında ya da asist yaptığında forvet ve orta sahadan daha yüksek puanlar alır. Böyle söyleyebiliriz. Dilersen Mert aslında gruplara bir geçelim.
Geçmeden önce
Tabii.
Sercan, en önemli farklardan biri olan fikstür olayını söylemek lazım. İlk maçlar Salı günü, ikinci maçlar Çarşamba günü oynanıyor. Dolayısıyla Şampiyonlar Ligi oynayan tüm arkadaşların öncelikle ilk 11'inde Salı günkü maçlarda oynayacak oyunculara yer vermesini öneriyoruz. Zira eğer o oyunculardan beklediğiniz puanı alamazsanız, onlardan aldığınız puanın ya da hani kırmızı falan görür, tam tersi bir kaybettiğiniz puan olur. Onlardan kaybettiğiniz ya da kazandığınız puanları silmeyi göze alarak yedekteki oyuncularınızı oyuna sokabiliyorsunuz. Böyle bir avantajı var. Bir sonraki gün oynayacak oyunculardan bahsediyorum tabii ki.
Evet.
Gün bölerek Salı günü oynayanları önce, daha sonra beğenmediğiniz olursa çarşambaları daha sonra oynatabilirsiniz. Üstelik Salı günü bir kaptan seçmeniz, eğer o kaptanın istediğiniz kadar puan getirmediğini düşündüğünüz takdirde de o kaptanı da değiştirip çarşambadan bir kaptan yapmak gibi de bir güzelliği var. Bunlar oyundaki en belirleyici noktalar. Dediğin gibi işte 3 tane top kazanma, 1 puan şeyden ceza sahası dışından şutla gol, artı 1 puan golün dışında. Bir de bu çok önemli fikstür olayı, kaptan değişikliği ve yedekten girecek oyuncular. Bunlara çok çok dikkat etmeleri gerekiyor.
Bir de maçın adamı olayı var. Onu da atlamamak gerekiyor. Şu an son anda aklıma geldi. Oyuncuların yanında yıldız göründüğünde artı bu Premier Lig'deki bonus puanlar. Üçer puan ekstra alıyorlar. Ve 5-6 tane maçın adamını bulduğunuzda bir maç haftasında artı 15-18 puanlara gidebiliyor. Ki burada da ilk haftadan söz edersek 19 Eylül'deki kalecinizle 20 Eylül'de bir kaleci daha koymak çok mantıklı mesela. Çünkü 19 Eylül'deki kaleciniz clean sheet aldığında 20'sindekini sokmanıza gerek yok ama kaleciniz eğer gol yediyse ya da kötü bir puan aldıysa onu değiştiriyorsunuz. Bir de burada ufak bir nüans var Mert. Eksi puanlı oyuncu tabii ki onu çıkaramıyoruz. O yüzden hani iyi tercihlerde bulunmak gerekiyor. Yani çok felaket bir performans sergileyebilir bir oyuncunuzda. Tabii ki iyi oyuncular seçiyorsunuz kadronuza gidip bir grubun dördüncüsü olacak takımın kalecisiyle başlamıyorsunuz. Ama burada da bu tarz ufak tefek nüanslar var. Ben burada aslında...
Yani puan getirince kırmızı kart yediğinde çıkaramıyor muyuz?
Hayır çıkaramıyoruz. Tabii eksi puan getiren oyuncu kalıyor. Yani Premier Lig'de de benzer bir durum var. Oyuncunun değişikliği ile alakalı. Orada eksi...
Ben bilmiyorum ama burada böyle bir kuralın olduğunu bilmiyordum.
Evet.
Sen de mi öğrendin?
Eksideki oyuncuyu sabitliyorsun. Çünkü onu değiştirmek biraz haksızlık oluyor. Eksi 2'den oyuncu çıkarıyorsun. Artıya geçiyorsun gibi. Yani o oyuncu artık sana ettiğini bırakmamış oluyor. Böyle 40 puan topluyorsun. Eksi 2 o 38. Bir de kaptan falan yaptığın bir oyuncu penaltı kaçırıp üstüne oyundan falan atılırsa böyle çok felaket bir zaman geçirebilirsin. Burada ben şimdi geçtiğimiz sene bu programı ben yapmıştım. Takip edenler varsa aranızda böyle naçizane. Ekranı yansıtacağım ve burada kendi oluşturduğum bir kadro olacak. Mert'in de bir kadrosu var. Programdan önce konuşmadık. Kadrolarımız çok benzerlik gösteriyor. Bazı sürpriz isimler var. Fikstür üzerinden, maçlar üzerinden aslına bakarsanız gideceğim. Şimdi gördüğünüz gibi benim kadrom bu şekilde. Biraz tabii şaşırtıcı olan şöyle bir şey var. Harry Kane'i kırmızı bir formayla görüyoruz. Çünkü Bayern Münih'te. Erling Haaland, Harry Kane ve Lewandowski forvet üçlüsü var. Burada da fikstüre tıkladığınızda aslına bakarsanız tarihlere girdiğinizde şurada görüyorsunuz. Şu anda bu kadro benim ideal kadrom gibi olan bir kadroydu. Ama burada değişiklikler yapılacak. Hatta canlı şu anda da bu değişiklikleri yapabiliriz. Blaswich benim kaledeki tercihim. Aslında mevki mevki ilerleyelim istersen Mert sizin de sosyallikte yaptığınız gibi. Blaswich'i niye aldım? Leipzig'in grubunda tabii ki City var ama Kızıl Yıldız'la üst üste iki maç takvimim var. Ekim sonu ve Kasım başında. Zaten Young Boys'la başlıyorlar. O yüzden Blaswich'i ben kaleye ilk hafta için burada alacağım Jan Sommer yerine ve burada böyle bir değişiklik yapacağım. İkisinin yerini değiştirdiğimde Sabin ve Sabahat'ı yaptığınızda konfirm ediyor. Ve değişikliği yaptım. Çünkü burada fikstür değerli tarihsel olarak baktığımızda ayın 19'unda zaten Young Boys bir gol bulduğunda Leipzig'e karşı ben Jan Sommer'le devam edeceğim ki Jan Sommer tercihim de burada. Inter belki de gruplarda en favori takımlardan biri. Mert sen nasıl düşünüyorsun bilmiyorum. Çünkü Sociedad Benfica tabii ki geçen yıl iyi bir performans sergiledi ama Salzburg Sociedad Benfica'lı bir grupta Inter Serie A'ya da müthiş girdiler. Milan'a 5 attılar. Formdalar. Sert geliyorlar ve Yann Sommer 4,5 milyon. Yani 4,5 milyona Inter ayarında bir takımda bir kaleci yok. Blažević de bir ucuz bir kaleci. 10 milyon gibi paraları aslında forvet oyuncularına harcadığım için geride bu tarz tercihlere gitmem gerekiyor. Bu birazcık gereklilik. Burada Yann Sommer'i bu şekilde Blažević'le birlikte göstereceğim. Burada ufak bir hemen Mert'in kadrosunu yansıtıyorum. Şimdi Mert'in kadrosunu yansıttığımda burada bir sabit bir kadro var. Değişiklikler olacak. Hatta burada birazcık görmeniz için rahatça artırıyorum. Senin tercihlerin burada Ederson ve Ulreich. Aslında biraz kadro üzerinden başladık Mert ama hem gruptan bahsetmek hem de bu tercihlerden bahsetmek için sözü sana bırakıyorum.
Şimdi Manchester City'den bir kaleci tercih ettim. Ederson. Manchester City genel olarak bildiğin gibi çok fazla rotasyon tercih eden bir takım. Guardiola özellikle orta saha ve forvetimsi oyuncularda, yani Haaland dışındakilerden bahsediyorum. Çok fazla değişiklik yapıyor. Fakat değişikliği yapmadığı değil de yapamadığı diyelim, birkaç oyuncu var. Ben bu oyuncuları tercih ettim genel olarak kadromda. Bunların birincisi de Ederson. Kaleyi ligde de olsa, Şampiyonlar Ligi'nde de olsa Ederson koruyacaktır. Eğer bir sakatlık veya ceza durumu olmadığı sürece. Bu haftada Kızılyıldız'da içeride oynuyorlar. Çok ağır favoriler. Yani çok çok ağır favoriler. Kızılyıldız da bu sene geçtiğimiz seneki kadar etkili değil ki. Zaten hani etkili olsa ne yazar diyenleri duyar gibiyim. Yani Manchester City ile deplasmanda oynuyorsunuz sonuçta. Dolayısıyla ben buradan bir clean sheet geleceğini düşünüyorum. Ama tabii ki ek puan alamamak gibi bir durum olacaktır. Yani 3 tane top kurtardığında kaleciler artı 1 puan aldığımız için burada Kızılyıldız büyük ihtimalle 3 tane kaleyi bulan şut atamayacaktır diye tahmin ediyorum. 6 puan buradan bekliyorum ben Ederson'dan. Yedeğe de bir sonraki gün oynanacak maçtan Sven Ulreich'i tercih ettim. Ulreich'in tercih etmemizin tabii ki en temel sebebi Neuer'in sakatlıktan hala dönememiş olması ve Ulreich'in sadece 4,5 milyon euroluk bir değere sahip olması. Ben muhtemelen salı günkü kaleci tercihimi devam ettireceğim. Yani bir aksilik olmazsa. Ama olur da hani çok mucize olur bir gol yerse City'de, o zaman tabii ki Ulreich'i devreye sokacağım. Sonuçta o da gol yese de Manchester United daha zor bir rakip. Bunu hepimiz biliyoruz. Ama en azından top kurtarmalarla, belki olası bir penaltı kurtarmak gibi durumlarla Ederson'dan fazla getirebilir. Ama tahminim Ederson 6 getirir bu hafta. Ben de Ulreich'i sokmam oyuna. Bu şekilde bir kaleci durumu bu haftalık geçer diye düşünüyorum.
Evet, burada da tercihler üzerinden aslında şöyle bir farklılık var. E, F, G ve H gruplarıyla başlıyor hafta. Mert, burada aslında A grubu başlar diye mantıken düşünüyoruz ki Galatasaray'ın grubu. Galatasaray Kopenhag'da içeride oynayacak. Madem hani bahsettik, diğer tercih de aslında zaten Kane, ona hücumda da geliriz ama Manchester United çok formsuz olduğu için Münih'ten kaleci tercih yapmak mantıklı. Tabii Ulreich Leverkusen'e karşı iki gol yedi. Biri frikikten olmak üzere. Grimaldo geçen yıl Şampiyonlar Ligi fantezinin yıldızlarından biriydi. Çok iyi bir transfer. Zaten o gol de inanılmaz bir gol. Çok yani Ulreich neredeyse çıkarıyormuş. Özeti izleyenler görecektir. Çok zor bir pozisyondu. Zaten uzatmalarda da bir penaltıdan dolayı hani gol geliyor ve 2-2 bitti. Leverkusen zaten sezona çok flash girmişti. O yüzden bu tercih gayet anlaşılabilir. Ederson'dan dediğim gibi ben de senden bir bonus puan beklemiyorum Kızılyıldız'dan dolayı. Ben kendi tercihlerimden zaten burada bahsetmiştim. Burada sadece çok kısa hızlı bir şekilde gruplara aslında gelmek istiyorum. Aslında burada açık. Şimdi gruplarda E ve E grubundan itibaren başlayacağı için maçlar. Aslında Atletico Madrid, Feyenoord, Lazio, Celtic bu gruba ne diyorsun Mert? Yani burası bayağı bir Avrupa Ligi grubu. Feyenoord iyi geliyor. Oradan benim tercihim var. Lazio Napoli ile oynadı deplasmanda. Onun dışında bir galibiyeti yok. Son maçlarında yine kaybettiler. Dört maçta sadece bir galibiyetleri var. Celtic bu grupta bence en zayıf halka. Ben dördüncülük adayı olarak görüyorum onları. Belki Lazio'yu altlarına alabilirler. Hatta bu grupta ben Feyenoord'un gizli bir şekilde birinci çıkacağını düşünüyorum. Atletico her ne kadar kağıt üzerinde ağır bassa da burada da fikstüre bir bakmak gerekiyor ilk oynanan maçlarda. Feyenoord Celtic'le oynuyor. Ben Feyenoord'dan bir tercihte bulundum ama burada grup bazında baktığımda şöyle bir olay var. Santi Jimenez, Meksikalı forveti, Feyenoord'un 22 yaşında, sezona çok formda girdi. Cezalı ilk maçta. Ueda da cezalı. Geriye aslında Paixão kalıyor. 6 milyonluk değeriyle forvet olarak Feyenoord'da. Ve orta sahadan da Calvin Stanks var. Bu gruptan böyle bir tercih yapılabilir. Lazio çok inişli çıkışlı. Atletico Madrid son maçında Valencia'dan 3 yedi. Eski savunma güçleri yok. Beşli oynuyorlar. Witsel gizli, yani sarkık libero gibi oynuyor. Çağlar giremedi kadroya. O yüzden bir clean sheet beklemiyorum. Geçtiğimiz yıllarda Oblak'ı çok alırdık biz. Oblak'ı da o yüzden alamıyoruz. O yüzden bu grupta ilerleyen haftalarda benim Santi Jimenez'le alakalı bir tasarrufum olacak. Ona değinmek istiyorum fikstür üzerinden. F grubunda Paris, Dortmund, Milan, Newcastle var. Çok iyi bir grup kağıt üzerinde. Ama neler getirecek bilmiyorum. Milan 3'te 3'le girmişti lige. Son maçta Inter'den 5 yediler. Ve onların da Pulisic ve Leao gibi oyuncuları var. Burada sadece şöyle bir şey var Mert. Leao oyunda forvet. O yüzden ben alamadım. Sen de muhtemelen alamadın. Theo Hernandez 6,5 milyon premium savunma ama 6,5 milyon bir savunma oyuncusuna veremiyorum ben şu an kadromdan dolayı. Bu grupta zaten Mbappe'den hani bahsetmeye gerek yok herhalde. Dortmund çok güvenilir bir takım değil. Haaland kaybı sonrası. Royce da iyice yedeğe düştü. Farklı durumlar var. Paris Dortmund maçı da Paris favori ama Paris de sezona çok iyi girmedi. O yüzden hani E ve F gruplarından bahsederken ben buralardan çok direkt olarak bir oyuncu yazamıyorum. Sen ne diyorsun? Kadrolara tekrar dönmeden bu iki grup bazında en azından.
Valla yani bahsettiğin gruplar benim de çok fazla ne üstünde durduğum ne de oyuncu tercih edebildiğim gruplar. Bazı gruplarda ağır basan takımlar var. Onlara doğru yönelmeyi tercih ettim ben. O yüzden hani bu gruplarda gerçekten kim birinci olsa kim sonuncu olsa çok şaşıracağım gruplar değil. Ben Celtic'in yani tahmin ettiğin kadar kötü olmama ihtimalini öngörüyorum ama bakacağız. Her şey olabilir o gruplarda. Dediğim
Evet.
gibi hiçbir iddiam yok. Hiç konuşamayacağım o gruplara
Evet.
yönelik ama
Aslında haklısın. Grup bazında değil de tekrar biz kadrolar üzerinden ilerleyebiliriz bu noktada. Çünkü grupları belki ilk maçlar sonunda bir iki sürpriz olursa o gruplar üzerine konuşmak daha mantıklı olacak gibi. O zaman biz kadro tercihleri üzerine ilerleyelim. Zaten senin kadronda burada aşağıda şu an simge durumuna küçülttüm. Ben kendi savunmamdan bahsedeyim. Jules Kounde'yi aldım Barcelona'dan. Barcelona'nın zaten takımlar kadrodan bahsederken gruplardan dolaylı olarak bahsediyoruz. Antwerp'le başlıyorlar. Sonra Porto ve Shakhtar var. Müthiş bir grup Barcelona için. Barcelona'da Şampiyonlar Ligi onlar için önemli bir gösterge olacak burada. Cancelo'yu değil, neden Kunde'yi aldım? Çünkü Kunde bek oynayabiliyor. Stoper oynadığında da gol katkısı olan bir oyuncu. %14 kadrolarda seçilmiş. Geçen yıl aldığı puan düşük olsa da 5 milyon. Hani Cancelo 6 milyondu. O yüzden ben burada Kunde tercihinde bulundum. Ki zaten benim as oyuncum gibi olacak. Antwerp'le de ayın 19'da oynadıkları için direkt olarak 11'imde. Bir diğer ayın 19'da oynayacak savunmacım Nathan Ake. City'den bahsetti. Kızıl Yıldız'a karşı belki uzaklaştırmalardan olmasa bile en azından clean sheet garanti olacak. O da 4,5 milyon. Hani 4,5 milyonun aşağısında zaten 4 milyona pek premium savunmacı yok. Ya yani premium takımlarda. O yüzden Nathan Ake'yi aldım ama City her zaman rotasyon konusunda tehlikeli bir takım. Bunu öngörmek gerekiyor. Ake'nin oynamama ihtimali var. Bir diğer tercihim, ben kadrolara bakarken biraz random gördüğüm bir oyuncu. Loris Benito, Young Boys'ta. Leipzig'i ağırlıyorlar ilk maçta. Young Boys bu grubun underdog'u. Aslında Leipzig'den sonra diyebiliriz. Grubun yani üçüncü sırası için favori. Ama Loris Benito'ya baktım, 6 maçta 6'sında da 11 oynamış. Bir gol bir asisti var. Belki skor katkısı olur. Belki sürpriz bir clean sheet alırım ve 4,5 milyonluk değeri. 4 milyonluk bir oyuncu bulursam ilerleyen haftalarda bütçede kullanmak için, ki bu oyunda çok değerli, sen de biliyorsun Mert. Yani 500 bin 1 milyon kenara koymak çok değerli oluyor. O yüzden Benito tercihinde bu yüzden yaptım. Ayın 20'sinde iki tane tercihim var. Biri Di Marco Inter'de. Inter'den zaten az önce söz ettik. Federico Di Marco zaten Tipine baktığında 30 yaşında veteran zannediyorsun ama çok daha genç bir oyuncu. İtalya milli takım oyuncusu, 98 doğumluydu sanırım yanılmıyorsam. Geçen yıl 64 puan aldı. Premium savunmacı tercihimi 5,5 milyonla Dimarco'dan kullandım. Inter'in sisteminde çok değerli bir isim. Hücum beki, duran topları kullanabiliyor. Akan oyunda gol ve asist yapabiliyor. O yüzden onu aldım ve bu grupta ondan benim gruplar bittiğinde 30 puana yakın bir beklentim var. Yani bir maç 6, diğer maç 8, 9, bir maç 3 getirebilir ama 30 da totalde bekliyorum. Bir diğer oyuncum Antonio Silva. Antonio Silva da Benfica savunmacısı. 5 milyon. Geçen yıl 52 puan getirdi. Buradan da hatta buradaki detayları görebiliyoruz. 2 gol atmıştı. 61 tane top uzaklaştırmış ve 17 ekstra puanı var. Oynadığı dakika ve clean sheet'i var. Clean sheet'ten değil, top uzaklaştırmadan, recovery'den puanları toplamış bir oyuncu ve Benfica'da burada Inter ve Sociedad'da oynayacak. İlk maçtan sonra Inter maçının tarihine göre ben onu yedek bırakabilirim. Eğer salı ise oynatırım ama çarşamba ise muhtemelen kadroya giremez. Muhtemelen de sistemi 3-4-3 gibi kurgulayacağım ben. Benim savunmacı tercihlerim bu yönde. Yani dengeli bir savunma tercihi yapmaya çalıştım. Geçtiğimiz yıllardan farklı olarak beklere çok gidemedim parayı hücumda harcadığım için. En çok yani Dimarco'yu koydum ama Kunde de gol bulabilen bir oyuncu. Antonio Silva da gol bulabilen bir oyuncu. Ake ve Benito için aynı şeyleri söyleyemeyecek olsam da ben savunmaya burada ortalama 4,5-5 milyondan bir para harcadım. Senin burada tercihlerine ve nedenlerine gelelim. Şimdi senin kadronu gösteriyorum ben. Burada da bir 3-4-3 görüyorum ben ve ayın 20'sinde 4 tane oyuncun var. Burada belki birazcık seni zorlayabilir. Çünkü Upamecano da 20'sinde oynuyor. Senin tercihlerin savunmada neden bu oyuncular? Aslında sen ben burada Dumfries'le başlamak istiyorum. Ben Dimarco'yu aldım. Sen neden Dumfries'i aldın?
Valla şimdi zaten Inter üçlü savunma oynuyor. Üçlünün önündeki iki tane kanat beki, biri Dimarco, biri de Dumfries. Bu oyuncuların her ikisi de hem skora hem de asiste yönelik katkı sunabilen oyuncular. Dolayısıyla Dimarco veya Dumfries'i seçerken bence o piti piti karamele sepeti yapmak gayet mümkün. Ben de burada aynı yöntemle Dumfries'e gittim. Sen de Dimarco'yu almışsın. Bu da iki tarafında birinin en azından çok daha fazla güleceği anlamına geliyor bence.
İkisi
Çünkü
aynı anda da gülebiliriz
zaman
yani çok iyi bekler. İkisi de birbirlerine asist falan yapıp yani birer gol birer asist bile görebiliriz.
ya da Dimarco biraz daha teknik ve hücum yönü bir tık daha iyi bir oyuncu bence. Yani oyun görüşü anlamında söylüyorum. Dumfries de fiziksel kapasitesi çok yüksek ve yani çok zorlayan tipte bir oyuncu. Dolayısıyla burada karşılıklı oynadıkları takımların durumları bence biraz daha belirleyici olabilir. O yüzden hani Dumfries'in fizik üstünlüğü baskın gelirse rakip sol bek üzerinde, sol kanadı üzerinde ya da Dimarco'nun etkili hücumları baskın gelirse buna göre farklı puanlar getireceklerdir. Ama her ikisinin de iyi puan getireceğinden benim şüphem yok. Inter gol yediği zamanlarda bile bu arkadaşlar bize muhakkak ki puanlar getirecektir diye düşünüyorum. Birinci tercihim o şekilde, seni yönlendirmenle oradan başlayayım o zaman. Diğer bir tercihim Di Lorenzo, Napoli'nin neredeyse bir kanat oyuncusu kadar iş yapan savunma oyuncusu. Geçtiğimiz sene de zaten Şampiyonlar Ligi'nde almamıştım ve beni çok pişman etmişti.
Benim vazgeçilmezimdi geçen
Aldığım
yıl. Yani çok değerli bir oyuncuydu. Bu yıl Napoli'nin form durumundan dolayı ben biraz elim gitmedi. Aslında aklımdaki oyunculardan biri ama belki son dakika ben de bir değişiklik yapabilirim.
ya bence Napoli form durumunu biraz daha yükseltecektir. Di Lorenzo gol yiyen maçlarda bile yine Dumfries'den örnek verdiğimiz gibi, Dimarco'dan örnek verdiğimiz gibi yine skora katkı yapabilen bir oyuncu. Zaten fantasy futbol oyunlarının temel amacı bildiğin gibi genelde asist ve gole giden oyuncuların ağırlıkta olduğu kadroları kurabilmek. Dolayısıyla bu açıdan Di Lorenzo'nun çok iyi bir ekleme olduğunu düşünüyorum. 5,5 milyon euro da kendisine gömmüş durumdayım. Şu an için üçlü olarak ekranda görünen oyunculardan bahsetmek gerekirse Gürkunde'yi birincisi yerinin garanti olduğunu düşünerek ve en düşük bütçeli oyunculardan biri olması sebebiyle aldım. Çünkü Barcelona'nın bugüne kadar oynadığı maçların tamamında Jules Kounde ve Christensen ikilisi göbekte oynadı. Dolayısıyla bunları çok fazla değiştirmedi ama sol bekte Balde zaman zaman oynadı. İşte sağ bekte bazen Sergio Roberto oynadı falan. Oralarda değişiklikler oldu. Dolayısıyla oralarda biraz daha risk görüyorum ve onların bütçeleri daha fazla. Dolayısıyla oradaki topa girmek yerine biraz daha garanti oynayıp Jules Kounde'den devam etmek istedim ben de senin gibi. Bayern Münih'ten Upamecano'yu aldım. Yine aynı şekilde onlar da De Ligt'i bu sene yedek olarak kullanıyorlar. Ve Kim Min-jae Upamecano ikilisiyle devam ediyorlar yoluna. Bu ikiliyi Şampiyonlar Ligi'nde bozacaklarını düşünmüyorum. Dolayısıyla Upamecano'yu ben kadroma kattım. Kendisi de 5 milyon euro bence Bayern Münih oyuncusu için oldukça iyi bir bütçe. Dolayısıyla kendisini kadroya katmakta bir beis görmedim. Ve en beğendiğim tercihlerimden birine geleyim. Ben David Raum'u aldım Leipzig'ten. Birincisi David Raum zaten hücum özelliği güçlü olan bir bek. İkincisi sol bekte Leipzig'in net bir alternatifi yok. Yani sağ tarafta işte Henrikson yerine gerekirse Simakan stoperden çıkıp sağ bek bile oynayabilir ya da farklı tercihlerde bulunabilir hoca ama sol bekte Raum'un yerine oynatabilecek birisi yok ve bu sene de oldukça formda gözüküyor. 4,5 milyon euro bedavadan biraz daha pahalı bence David Raum için. Çünkü zaten minimum alabileceğiniz oyuncu oynamayan oyuncular bile 4 milyon euro iken 4,5 milyon euroya oynayacak ve City'den sonra ikincilik için çok büyük bir aday olan Leipzig'ten bir defans oyuncusu almak. Üstelik bu oyuncu hücuma da iyi katkı veriyorsa yani bir nevi 2-3 sene öncesinin Angelinho'su tadında bir oyuncu gibi ve çok daha uygun fiyata. O yüzden ben David Raum'u herkese öneriyorum. Kendim de güveniyorum yani.
Simakan'da iyi bir tercih olabilir. Aslında iyi bir noktaya değindim. Geçen sene baya ben ekmek yedim ondan. Yani Simakan'ı da düşünebilirler. Tabii gruba, fikstüre, oyuncuların son maçlarda 11 olup olmadığına bakın mutlaka. Bazı takımlar çünkü ligde son maçlarında bazı oyuncuları dinlendirip salı veya çarşamba gününe saklayabiliyorlar. Çünkü her takımın kadro derinliği aynı ölçüde değil. Buna mutlaka dikkat etmek gerekiyor. Savunma tercihlerimizi burada noktalayabiliriz. Senle benzer zaten.
Ekranı değiştirmeden ben hemen orta sahalarımı da söyleyeyim. Daha sonra ekranı sen kendi şeyine değiştirirsin.
Tabii ki.
Ben hemen burada Marcus Thuram tercihine devam edeyim.
Çok iyi bir tercih. Harika da bir gol attı Milan'a karşı. Benim elim gitti ama doldu yani seçenekler. Yoksa benim aslında kadroya çok katmak istediğim bir oyuncu. Keşke biraz daha geniş bir kadro olsaydı ama belki değişiklik de yaparım. Biliyorsun sen ben birkaç kadroyla birden oynuyorum. Başka hesaplarım var. Orada böyle çok değişik bir takım kurmak istediğimde Turam ilk yazacağım isimlerden biri.
Evet bu yani bir tabir kullanmıştım David Raum için bedavadan biraz pahalı diye. Marcus Thuram için de bunu kullanayım ya da soygun ifadesini kullanayım. Çünkü niye? Birincisi Inter'de şu anda Lautaro'nun yanında ikinci forvet gibi oynuyor. Birincisi pozisyon dışı daha iyi anlamda pozitif anlamda pozisyon dışı olan bir oyuncu. Orta saha şeklinde yapılmış. İkincisi de 6,5 milyon euro yani bedavadan biraz daha pahalı diyeyim. O yüzden ben kesinlikle yine herkese önerdiğim futbolculardan biri. Tabii iş yapar yapamaz Inter'in biraz takım performansına da bağlı olacak bu durum. Sonuçta Marcus Thuram işte yani biz aldık diye ya da Inter çok kötü oynarken tek başına çıkıp yani 2-3 tane gol atamayacaktır diye tahmin ediyorum ama Inter iyi oynadığı ölçüde kendisinden de katkı alacağımızı düşünüyorum. Dolayısıyla ben Marcus Thuram'ı almak istedim. Diğer aldığım oyuncu Xavi Simons. Yani Leipzig'in bu sene özellikle böyle 4-2-4 gibi bir sistemi vardır işte bilirsin yani. Özellikle kenardaki oyuncular da genelde çok teknik olur. Bunu Salzburg zamanından beri Red Bull takımlarında uygulatırlar. İşte Mane'ler, Kampl'lar falan varken Salzburg da bunu çok yapıyordu. İşte Soriano, Alan falan. Orada da Mane ve Kampl bu işi yapıyordu. Bu da Kampl rolünde biraz. Burada Xavi Simons da. Zaten çok yetenekli bir oyuncu. Wonder Kid'lerden biri. FM'cilerin tabiriyle söyleyelim. Burada da kenarda çok iyi bir performans sergiliyor şu anda. Dani Olmo'nun bir sakatlığı var. Dani Olmo da tercih edilebilecek bir isimdi tabii ki. Ama şu anda oynayıp oynamayacağı konusunda net değil. Büyük ihtimalle oynamayacaktır ilk maçta. Dolayısıyla ben Xavi Simons'tan gitmeyi tercih ettim. Kendisinden gol veya asist muhakkak bekliyorum Young Boys
Geçen sene
deplasmanında.
Simons zaten inanılmaz bir sezon geçirmişti Hollanda'da. Paris Saint-Germain geri alıp bu sefer Leipzig'e kiraladı. Muhtemelen önümüzdeki yıl, eğer bu yılda iyi bir sezon geçirirse, önümüzdeki yıl Paris Saint-Germain'in belki as orta sahası olacak. Belki bir yıl daha bekleyebilir. Fizik olarak benim kafamdaki ona dair tek soru işareti oyun anlamında fizik. Çünkü fizik olarak biraz zayıf bir oyuncu ama Ødegaard'ın da çok genç yaşta Madrid'e gidip Arsenal kaptanlığına kadar yükselen Premier Lig'in en değerli 10 numaralarından birine dönüştüğü bir süreç var. Yani Simons'ta da öyle bir durum görebiliriz. Bence de çok değerli bir ekleme bu kadro için.
Daha sonrasında tercih ettiğim isim spoiler'ı başta verdiğim üzere City'nin değişilmez isimlerinden biri olan almadığımızda hep üzen aynı zamanda ball recovery top kazanma olayından da bizim yüzümüzü güldürme ihtimali yüksek olan oyuncu Rodri. City'nin bence hatta Guardiola'nın teknik adamlık tarihinde bence yaptığı en iyi transferdir Rodri. Benim yani bu benim şahsi düşüncem tabii. Yani inanılmaz iyi buluyorum. Son dönemde izlediğim en komple orta saha. Hücumda var, savunmada var, fizik üstünlüğü yüksek. Yani o fiziğe göre tekniği gayet iyi. Uzaktan şutları inanılmaz. Yani hakikaten çok komple. Yani Yaya Toure'nin prime'ı neyse Rodri şu an bence onları yapıyor. Bana öyle gibi geliyor yani en azından. Ben çok beğeniyorum. Hem oyunculuğunu hem hücuma katkısını hem savunmada yapacağı işleri. O yüzden 6,5 milyon euroya oldukça iyi bir ekleme olduğunu düşünüyorum. Ve Jude Bellingham, yani Raum ve Thuram için söylediğimin daha da fazlasını söylemek istiyorum. Bu resmen bir soygun, hırsızlık. 7,5 milyon euroya Jude Bellingham orta sahadan çekmek inanılmaz bir şey. Herkesin kadrosunda. Yani %100 olmalı seçimde bence. Çünkü hem 7,5 milyon euro hem Real Madrid'de şu an zaten net bir santrafor olmamasından dolayı ön tarafta işte Vinicius da Rodrigo oynuyor. Onların arkasında 10 numara pozisyonda görev alıyor Jude Bellingham ve inanılmaz formda. Skor katkısı çok fazla. Yani Real Madrid herhangi bir şekilde kitlemediği sürece rakip Jude Bellingham muazzam işler yapacaktır.
La Liga'da Ağustos ayının oyuncusu da seçildi. Vinicius'un da zaten galiba bir sakatlık durumu da var. Yani Bellingham zaten kadroları benim kadroya direkt ilk yazdığım isim gibi bir şey oldu. Yani Haaland'la ikisi hani birini ilk sıraya yazıyorsun. Haaland'ı o ayın 19'unu oynadığı için ilk önce yazarsın ama Bellingham'sız herhangi bir kadro herhalde düşünülemez bu sene.
Ben de ilk City'ye gittim. Dedim ki Rodri'yi alayım. Yani bugüne kadar işte Fantasy Premier League falan oynarken genelde almadığım ama pişman olduğum bir adam. Dedim ki bir stilleri geçeyim. Tamam sonra Bayern'e baktım falan derken ya dedim kime alsam? Real'e bakayım dedim. Hani kimler var bu orta saha? Valverde ucuz mu falan diye baktım. Ya Bellingham bekliyorum ki 10 milyon euro falan. Bir gördüm 7,5. Ne dedim böyle kafayı ellerimin arasına alarak direkt çat çat çat bastım yani. 4 kere bastım. 4 kere eklemek istedim. O yüzden çok memnunum Bellingham tercihinden ama bütün dünyada bunun farkına varacaktır. Yani bütün oyuncular alacaktır diye düşünüyorum. Tabii ki almazsa çok büyük yani kötü puan getirirse büyük sürpriz olur benim için ama ben kendisinden bu fiyata çok şeyi bekliyorum. Ve son seçimim bu biraz zorunluluktan oldu. Bunu itiraf etmek zorundayım. Benfica'da yeri garanti olan bir oyuncu aslında. Ama sorun şu ki son dönemde sol bek oynatılmaya başlandı. Arsnes'ten bahsediyorum. Arsnes genelde sol açık bölgesinde oynayan bir oyuncuydu Benfica'da. Fakat bu sene Di Maria'nın gelişiyle birlikte João Mário'nun sol tarafa monte edildiğini görüyoruz. Bundan dolayı da solda Arsnes kullanıyor hocaları. Ama bu Şampiyonlar Ligi'nde biraz daha dirençli bir takım kurmak istediğinde onu sol açıkta görebiliriz. Ama sol bekte oynasa bu oyunun güzel tarafı işte bahsettiğimiz top kazanma olayı. Top kazanmaları daha yüksek sayıya çıkabilir. Bu sebepten de Arsnes'i aldım. Orta saha tercihlerim bu şekilde oluştu. Dilersen senden devam edelim.
Ağzına sağlık abi. Orta sahalar. Yani dediğim gibi zaten benzer tercihlerimiz var. Arsenis de ilginç bir tercih. Orada da detayları ilettin. Teknik farklı bir durum var. Savunma oyuncusu olma durumu. Tabii oyunda bazı oyuncular Turam'daki gibi Lautaro'nun ekürisi olup forvette oyunda orta saha alması bizim için elimizi güçlendiriyor oyunu oynayanlar için. Bunun tersi olarak da forvet oynayan Leao'nun ya şey orta saha gibi olan Leao'nun forvet olması. Aslında artık bir forvet Leao ama geçtiğimiz yıllarda orta sahada konumlandırıyorduk. 3 tane forvet alabildiğimiz için Leao'yu alamıyoruz. Öyle bir sıkıntımız var. Burada da ben tekrar kendi kadroma, kendi orta saha tercihlerime döneyim. Ben de Xavi Simons'u aldım. Buradan hatta tekrar bakabildiğimizde. Çünkü Young Boys'la oynadıkları maçta deplasmandalar ama 6,5 milyon kullanıcıların %13'ü almış. Formda katkı veren bir oyuncu. Sonrasında City maçında yedek bırakacağız muhtemelen. Çünkü ayın 3'ünde maç var. 3 Ekim'de. Sonra 4 Ekim olduğu için Salı gününe buradan da hatta takvimden kontrol edebiliriz. 4 Ekim'de Çarşamba'ya denk geldiği için muhtemelen bir sonraki maç haftasına yedek kalacak. Ama Kızılyıldız maçlarında üst üste oynayacaktır. O yüzden benim de bir tercihim oldu. Rodri aynı şekilde zaten 6,5 milyon değeri var. Geçen yıl zaten 2 defa maçın adamı olup 3'er ekstra puan getirmiş. 68 top uzaklaştırma. Mevkisine göre çok az kart görüyor bir de Mert. Burada bir sarı kart görüyorum. 2 gol, 67 clean sheet. Clean sheetlerden orta saha oyuncuları birer puan alıyor. Zaten banko oynuyor. Pep'in prensi diyebiliriz. O yüzden de o tercihi bu şekilde yaptım Rodri tarafından. Bellingham'ı burada rakamlara bakmak açısından söylüyorum. Geçen yıl tabii 4 gol atmıştı. Top uzaklaştırması var. Yine 2 maçın adamı ödülü var. Tabii Dortmund'daydı. 630 maç. Dortmund'un macerası daha kısa sürdüğü için geçen yıl. Bu yıl 10'un üzerinde maç oynayacaktır Şampiyonlar Ligi'nde. Yani Madrid'in yine yarı finalin doğal favorilerinden biri olduğunu söylemek gerekiyor. Bellingham'da böyle bir tercih burada. Onun dışında da baktığımızda aslına bakarsan burada bir İlkay Gündoğan tercihim var benim. İlkay Barcelona'dan gitti Barcelona'ya gitti City'den. Çok değerli bir oyuncu. Antwerp'le oynuyorlar. Geçen yıl 6 clean sheet, 2 asist, 1 gol, 4 sarı kart ama 39'da top uzaklaştırma. İlkay hem skor etki eden hem de defansif orta saha gibi puan getiren bir oyuncu. Maçın odamı olabilecek kadar da etki ediyor. Zaten sezon asistlerle başladı Barcelona'da. Grupta çok müsait. Shakhtar gerçekten eski Shakhtar değil. Antwerp'le içeride çok iyi bir başlangıç. Ben hatta İlkay'dan bu maçta bir kesinlikle bir veya iki asist bekliyorum ya da bir gol atacaktır. Onun üzerine bir puan bekliyorum ben Salı seansından. Sonraki haftalar için değerli bir oyuncu. 8 milyona da uygun bir seçenek. Benim burada senden ayrıştığım farklı bir İlkay'la beraber diğer seçenek Calvin Stanks. Calvin Stanks biraz böyle FM oynayanların bildiği bir oyuncu. Feyenoord'da kullanıcıların %1'inin aldığı bir oyuncu. 6 milyon değerinde. Bence çok uygun bir seçenek. Celtic'le içeride başlıyorlar. Salı günü başlıyorlar. Atletico Madrid ve Lazio'nun olduğu bir grup. Geçen yıl skoru yok. Feyenoord bence bu grupta iş yapabilecek bir takım. Tabii savunma anlamında bir klasik Hollanda takımı olduğu için handikapları olacaktır. Ama ben gol ve asist anlamında Calvin Stanks'in bu grubu böyle 2 gol 3 asist gibi bir şeyle bitirebileceğini düşünüyorum. Ve yağını çıkarana kadar ben Stanks'ten faydalanacağım. Burada ben Celtic maçında Salı günü iyi bir puan bekliyorum kendisinden. Orta sahada bence iyi bir tercih olacak. O zaman forvetlere yavaş yavaş geçebiliriz Mert. Benden istersen geçelim diyeceğim ama zaten bizim forvetlerimiz aynı. Şuradan da görüntüleyeyim. Lewandowski, Kane ve Haaland. Neden Lewandowski, Kane ve Haaland forvetler? Çünkü aklın yolu bir. Salı günü hem Lewandowski hem Haaland oynuyor. Haaland şu an benim kaptanım Kızılyıldız'la oynadıkları için. Geçen yıl 12 gol, sadece bir penaltı kaçırdı. Bir sarı kartı var. Maçın adamı bir kez olmuş ilginç bir şekilde. Çünkü artık böyle biraz olağan herhalde performansı. Oynadığı dakikaya göre inanılmaz bir puan sergilemişti. Lewandowski zaten grup az önce bahsettik ilk ayda bahsederken. 5 golü var geçen yıl. Ceza sahası dışından golü var. Bir tane maçın adamı var. Tabii uzaklaştırma yok. 442 dakika oynadı çünkü Barcelona'nın serüveni gruplarda bitti ama bu yıl gruptan çıkacaklardır ve Lewandowski en az 8 veya 10 maç oynayacak. O yüzden demirbaşı olacak bu kadronun. O yüzden hani çok değerli bir tercih. Harry Kane zaten geçen yıl Tottenham'la 720 dakikası var. 2 asist. Sadece bir gol olmasına kimse bakmasın. Şu an Münih'in en ileri ucunda oynayacak. Penaltı kazandırması var burada onun da. Bu 25 puanları belki 70-80'lere taşıyacak. United da iyi durumda değil. United'a karşı içeride farklı bir galibiyet, en azından 2-0-3-0 başlayabilir Münih. Ve o yüzden de burada öyle bir durum sergilediğimizde, yani böyle bir galibiyet geldiğinde kendinden de iyi bir puan alacağız. Forvet tercihlerimiz de böyle. Neden forvet tercihlerimiz böyle? Burada çok hızlı gruplara ben tekrar bakmak istiyorum. H grubunun mutlak favorisi Barcelona. Barcelona'nın forvetini aldık. G'de City. City'nin forvetini aldık Haaland'ı. Zaten diğer takımlar gerçekten zayıf. Mesela F grubuna geldiğinizde Mbappe zaten çok problemli başladığı için Paris'in orta sahasına ben güvenmiyorum. O yüzden buradan kesin bir forvet tercihi yapmak çok zor. Leao alınabilir, Isak alınabilir ama bunları ilerleyen haftalarda görebiliriz. E grubunda dediğim gibi zaten mutlak bir forvet Alvaro Morata iyi bir tercih olabilir ama Atletico Madrid'in, ya yani Morata da gol kaçırdığında çok sıkıntılı bir oyuncu. O yüzden hani E grubunda da Morata'dan ben direkt olarak bu üç tane forvetin herhangi birini kesip Morata'yı alamıyorum. D'de zaten Lautaro Martinez olabilir. Turan'ı orta saha yazdığımız için yapabiliyoruz. Burada Benfica forvetine gidilebilir. Geçen yıl iş yapan Rafa Silva alınabilir. C grubunda Madrid'in bir forveti yok. Osimhen burada gidilebilir. Braga ve Union Berlin daha görece düşük kalibreli takımlar geliyor Napoli'ye göre. Bu tabii ki tercihler size kalmış. B grubunda Arsenal'ın da orta sahaları varken forvetine gitmek çok mantıklı değil. O yüzden böyle bir tercih yaptık. A grubunda zaten Kane var. Højlund'u almak ne kadar mantıklı? Kopenhag ve Galatasaray maçlarında eğer Bayern'e bir gol atarsa Højlund veya Rashford sonraki haftalar için düşünülebilir. Icardi Kopenhag maçı için düşünülebilir. Ama direkt olarak da Icardi'nin bir şey olacağını ben söyleyemem. Yani direkt olarak bu tak yani Haaland, Kane ve Lewandowski kesebilecek bir forvet değil. Tabii ki Galatasaray 2-0 kazanır, iki gol de atar. Burada biz de bir şey diyemeyiz. Çok formda takımın en önemli hücum silahı. Ama o yüzden de diğer forvetleri kesemiyoruz. Burada ben diğer gruplara hızlı bir şekilde forvetler üzerinde bakmak istedim. Burada ekran aslında paylaşmayı burada noktalıyorum ben. Ve tekrar aslında ana ekrana döndüm. Biz kadro tercihlerimizi paylaşmış olduk. Kaptanlar değişecek ayın 19'unda ve 20'sinde. Programın son bir 5 dakikasını biz bu noktada temsilcimiz Galatasaray'a ayırmaya karar verdik. İkimiz de Galatasaray taraftarıyız. Mert zaten bir ultraslan mensubu gibi gelmiş. Yine rengini belli ediyor. Belki eğer bir galibiyet alırsak ikinci hafta programına eğer Mert'le yaparsak veya tek başıma yaparsam ya da başka biriyle bizim ekibimizden belki bir Galatasaray formasıyla çıkabilirim ama Galatasaray'ın Kopenhag'la galibiyetle başlaması gerekiyor. Buradan aslında sözü sana atayım Mert. Samsun karşısında akıllar Şampiyonlar Ligi'ndeydi. İlk yarı koparıldı denen maç bir anda ortaya geldi gibi oldu. Biraz şans golleriydi. Tabii biz Molde'yi de biraz şans golleriyle eledik. Onu da söylemek gerekiyor. Kötü başlangıç tabii duran top Oliveira'nın golü gelmişti. Ama Ziyech'i gördük. Endombele oyuna girdi. Zaha'yı kullanacak mıdır bilmiyorum. Icardi formda. Zaten Kerem çok iyi girdi yine sezona. Çok tartışılan bir isim ama Kerem daha ne yapsın? Kerem müthiş bir sezon geçiriyor. Samsun maçında da iki tane hareketli topa gol buldu. Kopenhag'ı izlemedim açıkçası. Senin de izlediğini düşünmüyorum. Ya da en azından belki maç özetlerinden ya da birkaç bir şeye bakmışızdır Twitter'dan. Senin düşüncen grupta Galatasaray serüveni açısından fanteziden ayrı olarak bu Şampiyonlar Ligi'nde tekrar gruplara 3 elemeye geçip katılmışken Galatasaray sen grupta akıbetimizi ne şekilde düşünüyorsun?
Yani Galatasaray kağıt üstünde hiç bilmeyen biri için ilk iki ve üçüncülük adayı gibi duruyor. Yani Galatasaray bu gruptan ikinci de çıkabilir, üçüncü de olabilir gibi bir yorum yapılıyor genelde. Bu da iyimser Galatasaraylıların tahmini en başta. İkincisi de hani ben Perulu olsam, ne bileyim İtalyan olsam falan bu gruplara baksam Galatasaray acaba Manchester United'ı altına alır mı falan gibi bir düşüncem oluşur. Fakat gel gelelim biz Galatasaray'ı daha iyi tanıyoruz. Galatasaray'ın yapmadığı şeyi çok iyi biliyoruz. Galatasaray'ın yapmadığı şey nedir? En önemli ihtiyacı olan mevkisine, yani 8 numaraya ve 6 numara yedeğine sene başına bir adam, net bir adam almamış olması. Endombele daha yeni geldi ve sadece 10 dakika oynayabildiği için de Biz onu çok fazla göremedik. Dolayısıyla Kerem Demirbay oynayacak gibi duruyor ilk maçta. Galatasaray'ın bu gruptaki yeri ne olur? Valla bunu Galatasaray belirleyecektir. Kağıt üzerinde dediğim gibi çok iyi bir kadro gibi gözükse de Galatasaray'ın oyun anlamında oldukça eksikleri var. Ve bahsettiğimiz takım da Manchester United. Her ne kadar Premier Lig'in en etkili takımlarından biri olmasalar da Premier Lig, herhangi bir Premier Lig takımının zaten istekli ve iyi hali, iyi kadrosu Türkiye Süper Ligi'ndeki herhangi bir takımı yenmek için adaydır. Dolayısıyla burada Galatasaray'ın 3 mü 4 mü olduğuna ben daha çok odaklanmaya çalışıyorum. Daha akılcı bir tercih olarak ben 3. olmayı şimdiden gözüme kestirdim diyebilirim. Kopenhag bu anlamda keşke bu maç çok daha sonralarda olsaydı dedirtiyor bana. Fikstür anlamında maalesef en kötü maçla başladık diye düşünüyorum. Yani Kopenhag'la oynayacaksak da ilk maçı dışarıda oynasaydık eğer Kopenhag'ın o daha
Evet.
soğuk, daha karlı günlerine kalmasaydık en azından bu açıdan pozitif bakacaktım ama ilk maç
Beşinci ve
elimizde.
altıncı maçı içeride oynasaydık çünkü bizim için hedef bir maç olacaktı. Şu an Kopenhag karşısındaki bir olası kayıp bizi bu grupta dördüncülüğün favorisi haline getirir. Münih ile üst üste oynuyoruz. O çok talihsiz oldu. Yani umarım Münih tam kendini bulduğu o boğucu dörtleri beşleri attığı bir maç görmeyiz. Çünkü savunma anlamında çok handikapı var Galatasaray'ın dediğin gibi. Yani Kopenhag'la başlamayı ben de istemezdim. Kapalı kutu diyebileceğimiz bir takım değil. Danimarka'nın en önemli takımı. Ama yani sezona bazı oyuncular çok sallantıda girdi. Dediğin gibi Ndombele'yi henüz göremedi. Kerem başlayacaktır. Samsun maçında defansif aksiyonlar değildi ama Samsun çok yeni bir takımdı. Samsun'la ilerleyen haftalarda oynasaydık belki bu maç bir puan kaybıydı. Nelson çok kötü girdi sezona. Angelino tarafı zaten sol taraf çok sallanıyor. Bir Kazımcan görebilir miyiz? Ben ona çok emin değilim. Abdülkerim çünkü Angelino'nun arkasını toplamaktan bitap düşecek. Yani Kopenhag'da fizikli bir takım, çok kısıtlı ama fizikli bir takım olan Molde neredeyse bizi eliyordu. O yüzden hani benim bu maçta yani 55-45 Galatasaray tarafındayım. Mutlak favori bizi görmüyorum kesinlikle. Oyuncu kalitesi ve takım kalitesi olarak o formda oyuncuların hani Kerem'in formda olması, Ziyech'in asistle başlaması gole dönüşecek bir pozisyonda Icardi kafasını soktu. Kerem çok formda. Merkezde bir oturduğu Lucas'ın varlığı çok değerli. Kerem'le uyumlu gibi görünüyorlar şu an için. Bir alternatiflerimiz var kadroda. Fizik gerektiğinde üçlüye beşliye döneceğimiz zaman Kaan'ı atabiliyoruz sahaya. Barış Alper'in oraları karıştıran bir fiziksel tarafı var. Ama artık bu Şampiyonlar Ligi farklı bir arena. Beni en çok korkutan şey Mert bu grupta tempo. Yani United'ın ölüsü temposuyla bizi Old Trafford'da 3-4'lük yapabilir. Bu takımın savunma zafiyetleri var. Takım savunması tarafında belki takım savunması tarafında şu an bir tık daha iyiyiz. Direkt dörtlü savunmada handikaplarımız var. Boye çok fizikli bir oyuncu, iyi girdi sezona. Ama Nelson'u ben gerçekten eğer Nelson böyle devam ederse benim hatta çarşamba için Davinson Sanchez, Abdülkerim beklentim var ama ne kadar gerçekçi bilmiyorum. Ya sen ne düşünüyorsun?
Ya Davinson'u şu an için oynatacağını düşünmüyorum. Çünkü daha takımla ilk defa antrenman yaptı ya da yapacak sanırım. Daha yeni antrenmana çıktı. Dolayısıyla bir seneden fazladır birlikte oynayandan sonra Abdülkerim bozulmasını beklemiyorum. Dediğim gibi Angelinho tarafı özellikle savunma kısmında yani böyle bir sıkıntılar yaratabileceğini düşünüyorduk her zaman ama çünkü üçlü savunmanın önünde kanat beki oynamaya alışkın bir oyuncu. Ama Angelinho'nun özellikle hücumda şu anda takıma alışamadığını düşünüyorum. Çünkü
Evet.
esas farkı orada yaratmasını bekliyorduk. Ama şimdilik o farkı sadece hücumda Kerem'le yaratabiliyoruz sol taraftan. Kerem Icardi'nin uyumu bu maçta bizim için oldukça avantajlı olacaktır. Bu maçtaki önemli tercihlerden birisi de bence Barış Alper'in ben ilk 11 oynaması bekliyorum. Kopenhag çünkü dediğin gibi çok fizikli, güçlü bir takım. Dolayısıyla bunlarla boğuşacak adama da ihtiyacımız var. Tete'nin şu an için hazır olmadığını hatta mümkünse oynatılmaması gerektiğini görmüş olduk. Son Samsunspor maçıyla. Ziyech girdiği andan itibaren fark yarattı. Yürüse bile çok teknik bir oyuncu, çok klas bir oyuncu. Tabii Ziyech olursa Barış Alper'i daha önce Fenerbahçe maçlarında kullandığı gibi Icardi'nin yanında arkasında oynatabilir. O Mertens'in yerine belki Ziyech'i oynatırsa eğer Mertens yedek kalabilir. Ama şimdilik ilk beklentim benim. Barış Alper'in sağ tarafta, Mertens'in ortada 11 başlaması, Icardi, Kerem şeklinde. Arkada Torreira, Oliveira, özür dilerim, Oliveira demişim. Kerem Demirbay.
Çok
Kerem Demirbay.
sevmez. Çok sevmez Oliveira'yı.
Maalesef. Yani hücumda Kerem Demirbay'dan daha iyi iş yapıyor gibi gözükebilir potansiyel olarak, ama Demirbay'ın sorumluluk aldığı gerçeğini, Okan Hoca'nın ona o yükü yüklediği gerçeğini de görmemiz lazım.
Abi biz Oliveira ile dayak yeriz Kopenhag'dan. Orta sahada dayak yeriz. Yani çünkü zaten çok kaçak dövüşen bir oyuncu. Bir de sürekli oynamadığı için maç eksiği de var. Öyle bir başlangıç yapıp intihar edeceğini ben düşünmüyorum. Senin dediğin gibi tandemi de bozmayacaktır. Mertens'ten vazgeçemez. Yani bağlantıda şu an çok kritik oyuncu. Ama Mertens'i skorun durumuna göre belki bir 45 ya da maksimum 60 dakika kullanabilir. Ben Barış Alper'den ziyade Ziyeh'le başlayabileceğini düşünüyorum. Belki skoru almak isteyecek erken. Yani kaliteyle, oyun kalitesiyle belki ilk yarıdan gol bulmak isteyecektir. Belki Ziyeh'in 60'ta çıkıp fiziksel olarak ileride boğuşabilecek bir Barış Alper'i de atabilir. Tabi burada ikimizin de fikir ayrılıkları olması çok doğal. Yeri kesin olan birkaç oyuncu var. Biri Sacha Boey, biri Lucas Torreira, Muslera, Icardi ve Kerem. Bu 5 oyuncuyu yazdıktan sonra aslında etrafına inşa ediyorsun. Hatta Abdülkerim'i de ben yazarım bunların yanına. Nelson'dan önce. Çünkü çok değerli bir oyuncu. Bize fiziksel olarak bize duran toplarda gol getirebilir. Sadece Kopenhag'a yani Molde'ye oynadığımız gibi umarım oynamayız. Çünkü Molde gerçekten düz bir takımdı. Yani yetenek fakiri bir takım olmasalardı şu an grupta onlar vardı. Yani bunu itiraf etmek gerekiyor. Deplasmanda o korkunç başlangıç sonrası. Bizim orada uzatmalarda gol atan oyuncumuzu Pende'ye gönderdik. Yani hani inanılmaz bir kadro kalitesinden, kadro derinliğinden bahsediyoruz. Ama kağıt üzerinde olan bir iş değil bu. Sahada oynanıyor. O yüzden Kopenhag beni korkutuyor. 55'e 45 dediğim gibi ben bizi favori görüyorum. En azından iç sahada oynadığımız için. Keşke tabii daha sonra oynasaydık. Ama hani benim 11'de düşüncem bu şekilde. Tete'yi bu maçta bence de kullanmamalı. Kullanacağını düşünmüyorum.
Kullanmayacaktır bence.
Sadece Icardi, yani Icardi'nin gol bulacağını düşünüyorum ben yine. Tabii Icardi eğer gol bulamazsa sahaya yine Halil'i mi atar? Onu bilmiyorum. O beni biraz şey yapıyor. Ama Icardi zaten 70-80 dakikadan aşağı şey kalmaz. Samsun maçında çok iyi görmedim. Arayı pek iyi değerlendirmemiş fizik olarak. Biraz idare etti belki de. Kendini sakladı, bilemiyorum. Çünkü onluk çık onluk bir maç olmadı. Hatta bence daha erken de çıkabilirdi ama gol atması tabii golcü için her zaman özgüven getirir. Bakalım abi, göreceğiz, bilmiyorum.
Ya benim beklentim grupta en azından bu maçta bir galibiyet olursa, yani bu saatten sonra Kopenhag'ı altımıza almamız gerektiğini düşünüyorum. Daha sonra takım üstüne koyarsa ufak bir ikincilik şansı da olabilir diye düşünüyorum. Fakat benim gerçekçi beklentim üçüncülük.
Benim de.
Bayern Münih'e, özellikle Manchester United'e, Kopenhag'ı her iki maçta da yenmesini ve mümkünse 6'da 6 yaparak gruptan çıkmasını rica ediyorum kendilerinden. Çünkü Bayern Münih'ten ekstra puan alan takım muhtemelen herkesin önüne geçecektir.
Evet.
O yüzden Bayern Münih'i özellikle Manchester deplasmanında çokça desteklediğimi, Kopenhag deplasmanında çokça desteklediğimi
Evet.
belirtmek istiyorum. Galatasaray'ı çünkü iki maçta da yeneceğini düşünüyorum Bayern Münih'in. Galatasaray'ın durumunu da iç sahada Kopenhag maçı ve Manchester United maçı belirleyecektir diye düşünüyorum.
Evet, deplasmanlardan benim de pek, yani Kopenhag'dan bir beraberlik alırsak zaten burada kazanıp Kopenhag zaten diğer maçlardan dolayı biz de 4 puanı onlardan aldığımızda matematiksel olarak üstlerine çıkıyoruz. Ama United'la içeride dışarıda oynayacağımız maçlar belirleyici olur. United deplasmanından bir beraberlik, burada içeride bir galibiyet. Tabii bunların hepsi çok iyimser senaryolar. Ama dediğim gibi benim için de gerçekçi senaryo üçüncülük. Çünkü oradan UEFA Avrupa Ligi yolu, oradan bir Avrupa, bu kadroyla bir yarı final, bir final, neden bir kupa gelmesin? Yani konferans da olur. Yani Avrupa'da gelebilecek herhangi bir kupa, Balkan şampiyonluğu dahil. Çünkü Galatasaraylı olarak ben Benim beklentim ligde sürekli şampiyonluk değil. Zaten 2-3 yılda bir şampiyon olsam bana yeter. Ama Avrupa'da sürekli başarı sağlayan o Avrupa Fatih kimliğini tekrar kazanmak. Zaten son 20-30 maçta çok korkunç bir deplasman karnemiz vardı. Öyle elemelerle bir nebze onu toparladık. O benim çok hoşuma gitti. Yani Zalgiris'te falan zorlanmamıza rağmen buralara tekrar biz buradayız mesajını verdik. 3 tane elemeyi geçtik. O yüzden hani dediğim gibi Galatasaray'dan beklentimiz yüksek tabii ki taraftar olarak da Türk futbolu adına güzel şeyler bekliyoruz. Ekleyeceğim bir şey var mı abi Galatasaray
Başarılar diliyorum. Umarım
adına?
dördüncü olmayız diye
Evet.
ekliyorum. Ben dördüncülükten biraz korkuyorum.
Evet.
Umarım dördüncü olmayız. Gerisi benim için hiç sorun değil. Avrupa Ligi ben de istiyorum. Ama olur da bir son 16'ya kalırsak Şampiyonlar Ligi'nde de o da tadından yenmez diyorum.
Tabii.
Umarım takım toparlar. Burada belirleyici olan Galatasaray'ın kendi başarısı olacaktır.
Evet. Kurallar çekildiğinden beri senin bir dördüncülükle dair korkun var. Bence de bu grupta dördüncü olmayalım yani bir zahmet. Şu kadroyla, şu maliyetle. Bu takım oyuncu kalitesi ve oyun anlamında çok şey vaat ediyor. Bakalım yani biz taraftar olarak, futbol sever olarak. Yani ben taraftarlığımın önünde çoğu zaman bazen artık böyle futbol severliğimi koyuyorum. Çünkü keyif almak istiyorum. Ya tuttuğum takım iyi oynarsa, başarılı olursa daha da keyif alırım. Burada tabii Şampiyonlar Ligi'nin biraz dışına çıktık gibi görünsek de gündeme dair konuştuk. Çünkü Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ndeki tek Türk temsilcisi ait olduğu yerde, ait olduğu arenada. Şampiyonlar Ligi'nde Salı günü başlıyor maçlar ve kadrolar son ana kadar kurulabiliyor. Onun ayrıntısını vermemiz gerekiyor. Yani son 5-10 dakikaya kadar ilk 11'ler belli olacağı için son dakika değişiklikleri, kadronuza aldığınız oyuncuların oynamadığını görebilirsiniz. Tabii yedekten girip katkı da sağlayabilirler ama bunlar çok değerli konular. İki tane seans olacak. O yüzden Salı günü seansları oynanırken kadroların hazır olması gerekiyor. Burada oyun oynayacak herkese başarılar diliyoruz. Biz de bir bunu Twitter hesabımızdan, GoCast hesabımızdan yayınlayacağız. Bir lig de kuracağız. Bu liginde bir davet kodu olur. O koddan da sizleri bekliyoruz. Bu ligin birincisine de sene sonunda sembolik bir ödül vermeye çalışacağız. Buradan da onu çok rahatlıkla söyleyebilirim. Çünkü ligin belli bir sayıda katılımcı oluşması çok olur. Yani 50 tane falan katılımcıya ulaşırsak ben buradan bunun sözünü veriyorum. Patron Mustafa Koç adına. Artık fidan mı dikeriz sizin adınıza ufak bir hediye mi yollarız bilmiyorum ama işin keyfi böyle çok keyifli ligler oluyor. Ben geçtiğimiz yıllarda Türkiye'de %1'lik dilimlere hep girdim. Avrupa'da ilk %10'a girdim. Bir yerden sonra kullanıcılar oyunu bırakıyor. Mert de çok iyi bilir. Oyunda bir yerden sonra motivasyonunuzu kaybedebiliyorsunuz. 40-50 puanları iki defa görünce 3. hafta en iyi kadro kurmaya gitmiyor. Ama çok keyifli bir oyun Şampiyonlar Ligi Fantezi. Ve bu oyunda da biz iyi bir rekabet var. Sizleri bekliyoruz Şampiyonlar Ligi Fantezi. Biz programlarımızı çekmeye devam edeceğiz. Umarım Mert'le sürekli bir program. Yani bu 6 maçlık takvimin en azından yarısında onunla program yapacağım ben düşünüyorum. Çünkü dediğim gibi programın başında kademeye girmeyi çok sever. Bu işte çok ciddiye alır. Fantezi denince Türkiye'de akla gelen ilk isimlerdendir yani. Belki böyle voleybol fantezi falan olsa ilk önce kadro kuracak kişilerden biridir. Stickerlarla oynayıp birbirimizi darladık senelerce. Umarım ömrümüz vefa eder 70-80 yaşımızda da artık hani bir sticker'ın kendisini alırız ama takas değil de online sticker oynamaya devam ederiz. Şampiyonlar Ligi fantezi programını burada noktalıyorum. Ben Sercan Ergün, Mert Aktoruk'la beraber yaptık bu programı. Her zaman görmek istediğim kardeşim, partnerim. Abi ağzına sağlık, güzel bir program oldu.
Eyvallah abi, senin de ağzına sağlık. Galatasaray'ımıza başarılar diliyoruz. Dinleyen, izleyen herkese de teşekkür ederiz.
Dinleyen herkese teşekkürler. Tabii ki kanalımıza lütfen abone olun. Bu programa like atın. Beğenmeseniz bile beğenmediğiniz noktalar varsa bununla alakalı lütfen eleştirilerinizi iletin ki bu yapıcı eleştirileri biz kerteriz olarak alıp kendimizi daha iyileştirelim bu program adına. Kadrolar üzerinden ilerledik. Belli bir formatımız var ama bu format zaten bir kutsal kitaba bağlı değil. O yüzden farklı bir şekilde de ilerleyebiliriz. Sizlerin yorumları da bizler için değerli. O yüzden programı burada noktalıyoruz. Bir sonraki maç haftasında görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.
Hoşça kalın.